Ayrım 4, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 36. Judith Hall'la tekrar bir araya geleceği gün için ne giymesi gerektiğini uzun uzun düşünmüştü. Vücuduna oturan çelik bir zırh sipariş etme fikri hoşuna gitmişti. Zırhın etrafına da ulusal renklerden kırmızı, sarı ve yeşil ipek bir kuşak bağlayacaktı. Kuşağın üzerinde altın ve değerli taşlardan parlak süslemeler olacaktı. İmparator ona öldürücü olmasının yanı sıra bir kadının boyutları ve gücüne göre mükemmel tasarlanmış, şam işi kaliteli çelikten bir kılıç vermişti. Bir askere özgü bu süsler Golden Bough'un güvertesine çıkacağı sırada kalçasından sallanırken çok hoş görünecekti. Ayrıca gemideki adamlara, onun denizdeki hayata ve yapılan işlere hiçbir katkı sağlayamayacak kadar aciz ve narin bir yaratık olmadığını, tıpkı onlar gibi bir savaşçı olduğunu hatırlatacaktı. Adamların ona saygı duymasını istese de erkeğinin onu sevmesini ve arzulamasını da istiyordu. Ve evet, her ne kadar kabul etmek istemese de ona güzel görünmeyi arzuluyordu. Bir ay evvel savaş konseyine davet edildiklerinde birlikte çok değerli bir saat geçirme fırsatı yakalamışlardı. Zamanlarını en iyi şekilde kullanmaya çalışmışlar ve bu Judith'in hasretini kısa bir süreliğine de olsa dindirmeye yaramıştı. Ama Hal'ın onda yarattığı heyecanı hatırlamak, sonrasında gelen ayrılıklarını daha katlanılmaz hale getirmişti. Artık aralarına hiçbir şeyin girmesini istemiyordu. Bu nedenle gemiye götüreceği sandığı kılıcı, zırhı ve askeri nişanlarla dolduran Judith, bileklerine kadar inen bembeyaz ketenden geleneksel bir Habeş entarisi giymeye karar verdi. Elbisenin etekleri, kolları ve boynu üzerinde altın haç desenlerinin olduğu parlak işlemelerle süslenmişti. Boynunda altın ve amber renkli boncuklardan kolyeler vardı. Kulaklarına ise ortasında inciler olan yuvarlak altın küpeler takmıştı. Saçlarını örgü yapıp başının çevresinde toplamış, başına inci ve altın boncuklardan incecik iki dizi halinde bir taç takmıştı. Biri başını çevreliyor, başının üstünden geçerek arkadan öne doğru gelen diğeriyle buluşuyordu. Alnının orta yerinde tam saçlarının başladığı yerde küpeleriyle uyumlu, inci ve altından bir broş sallanıyor, iki dizi boncukla birleşerek onları başına sabitliyordu. Mütevazılık göstergesi olarak başını ve omuzlarını örtecek şekilde beyaz ketenden bir şala sarılmıştı. Yalnız kaldıklarında bir cariye gibi görünmek istiyordu ama başkalarının yanında itibarına leke sürülmemesini tercih ediyordu. Mitsiva limanına hepsi tören üniformalarına bürünmüş atlı muhafızlarının eşlik ettiği, üzerinde Habeş aslanı taşıyan flamalarıyla imparatora ait bir arabada geldi. Araba açık alanın yan tarafında durdu. Yerli halk gözlerinde efsanevi bir figür haline gelmiş olan Büyük Judith Nazet'in aralarında olduğuna inanamayarak arabaya doğru üşüştüğünde muhafızlar arabanın etrafında bir çember oluşturdu. Muhafızlardan biri atından inip arabaya doğru yürüdü. Kapıyı açıp eşiğe bir dizi basamak yerleştirdi. Sonra da arabadan inerken herkesin Judith'i görebilmesi için yana çekildi. Judith gelişinin halkın ilgisini çekeceğini tahmin ettiğinden hepsinin gurur duyabileceği, çünkü bu insanların çoğu onun komutasındaki ordunun bir parçasıydı, şanlı zaferleri hatırlatmak adına son anda şeref madalyalarını taşıyan kuşağını takmaya karar vermişti. Arabadan indiğinde göz kamaştırıcı sabah güneşi, altınları, incileri, mücevherleri, parlak sırlı kurdeleli nişanları ve madalyaları üzerinde parladı. Bu haliyle fani bir kadından çok bir tanrıça yandırıyordu. Onu görünce nefeslerini tutan kalabalıktan sevinç çığlıklarından ziyade saygıyla karışık sesler yükseldi. Fakat gülümseyerek elini sallayan Judith'in gözleri tek bir adamı arıyordu. Hal Courtney basamakların dibinde onu bekliyordu. Bir savaş gemisi kaptanı olmasına rağmen rütbesini belli eden rozetini takmamıştı. Habeşistan'ın Altın Aslan tarikatına mensup olduğu Aziz George ve Kutsal Kase mezhebinin denizci tapınak şövalyesi rütbesini elinde bulundurduğu halde kökeni orta çağdaki denizci tapınak şövalyelerine dayanan, babasının da mensubu olduğu mezhep tubu onur madalyalarını ve nişanlarını takmamıştı. Onun yerine saçlarını siyah bir kurdeleyle ensesinde toplamış, yeni yıkanmış beyaz gömleğini pantolonunun içine sokmuş, yakası açık karşısında duruyordu. Pırıl pırıl gömleği hafif rüzgarda dalgalanıyor, ince ama kaslı gövdesini belli ediyordu. Halın beline astığı kabzası altın ve gümüşten, topunda yıldız şeklinde büyük bir safir taşı olan Toledo çeliğinden yapılma kılıcı, büyük büyük babasına 1. Elizabeth döneminden bir amiral olan Sir Francis Drake tarafından bizzat verilmişti. Judith erkeğine baktı ve içi kuvvet, güven, coşkuyla doldu. Hal'ın adeta haşin görünümlü yüzündeyse çocuksu bir sevinç, coşku ve arzu dolu bir tebessüm belirdi. Judith katıldığı savaşlarda asla pes etmeyen biriydi. Konsey odalarında kendinden yaşça çok büyük, fiziksel endamları ve zor elde edilen şöhretleriyle sivrilen adamlara karşı yerini korumuştu. Ne onlar ne de düşmanları gözünü korkutabilmişti. Fakat şimdi Hal Courtney'in karşısında bacaklarının titrediğini, nefesinin daraldığını hissediyordu. Hatta Hal bir adım öne çıkıp onu tutmasa yaşadığı sarhoşluk hissiyle yere düşebilirdi. Bir an kendini onun kollarına bırakarak acizlik duygusunun keyfini çıkardı. Küt küt atan kalbinin sesi yüzünden artık kalabalığın tezahüratlarını, hatta Hal'ın söylediklerini bile duymuyordu. Muhafızlar Mendire'ye giden yolu açmak üzere atlarının üzerinde ilerlerken Hal'ın kendisini çılgına dönmüş kasaba halkının arasından geçirdiğini fark etmemişti. İnsanların Barakuda anlamına gelen El Tazar diye haykırdıklarını duydu. Düşman gemilerini yağmaladığını bildiklerinden Hal'a bu ismi takmışlardı. Sonra Hal kendisini taş basamaklara doğru yönlendirirken onun elini tuttu. Judith Goldenbaugh'un filikasına adım atarken ''Dikkatli ol sevgilim'' dedi genç adam. Zırhlı istimbotta tek bir yelken açıktı ama 8 kürekte de birer adam oturuyordu ve dümende Hal'ın baş dümencisi koca Daniel Fisher vardı. ''Hoş geldiniz bayan Judith'' dedi koca Daniel. ''Cüretimi ve küstahlığımı bağışlayın ama siz uzun zamandır gördüğümüz en güzel şeysiniz.''
''Teşekkür ederim Daniel'' dedi Judith mutlu bir tebessümle. ''Hiç de küstah değilsin.''
Etrafına bakınıp Hal'a döndü. ''Aboli nerede? Böyle bir günde seni gözünün önünden ayırmazdı.'' Hal omuzlarını silgerek şaşkınlığını ifade edercesine ellerini havaya kaldırdı. Abartılı şekilde gözlerini pörtleterek masum bir ifade takındı. ''Nerede olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Sen onu gördün mü Daniel?''
''Hayır efendim, sanmıyorum.''
''Onu gören oldu mu?'' Mürettebat bilmediğini belirtir gibi başlarını sağa sola salladı. Bir şeyin peşinde oldukları belliydi ama Judith bu oyuna ayak uydurmaktan memnundu.
''Eh, onu göremediğime üzüldüm.'' dedi ve sonra banka Hal'ın yanına oturdu. Bunun üzerine Hal yola çıkma emri verdi.
''Alarga'ya çıkalım, bizi gemiye götürün.''
''Başüstüne efendim.'' dedi koca Daniel ve kürekçilere Mendrek'ten ayrılmaları talimatını verdi.
Sonra filikayı döndürüp onlardan birkaç yüz yarda ileride açık sularda duran Goldenbaugh'a yöneldi.
''Çok güzel görünüyor.'' dedi Judith gemisine bakan Hal'a dönerek. Onun da gurur duyduğunu biliyordu.
''Birlikte biraz temizlik ve bir takım düzenlemeler yaptık.'' dedi Hal rahat bir tavırla.
''Bir hafta boyunca parmak derilerimiz soyulana dek gece gündüz çalıştırdı bize efendim.'' diye atıldı Daniel.
''Zavallı Daniel, umarım fazla acımasızlık etmemiştir size.'' dedi Judith.
''Ah, Kaptan Courtney'nin nasıl olduğunu bilirsiniz hanımefendi. Babasına çekmiş. O da düzenli ve disiplinli bir idare tercih ediyor.''
Judith her ne kadar bu sözlere karşılık vermese de Hal için bundan daha büyük bir iltifat olamayacağını biliyordu. Bu nedenle onun elini sıkıp anladığını belli etti. Goldenbaugh'a yaklaşırken Daniel adamlara kürekleri içeri almalarını söyledi. Kürekler dikey pozisyona getirildi ve filika geminin yan tarafına hafifçe vurarak durdu. Yukarıdan halatlar sallandırıldı ve filikaya bağlandı. Bohun karinasına doğru filikadakilerin güverteye tırmanabilmesi için bir ağ sarkıtıldı. Judith ayağa kalkıp ağa yöneldi ama Hal onu durdurmak için nazikçe kolunu tuttu ve yukarı seslendi.
''Salıncağı indirin arkadaşlar, yavaşça ve güzelce lütfen.''
Judith yukarı bakınca geminin yan tarafından sarkan bombayı gördü.
Malzemeleri gemiye çıkarmak için kullanıyoruz bunu, dedi Hal. Ama bugün daha güzel bir amaç için kullanabileceğimizi düşündüm. Bomba parlak çiçeklerle süslenmişti. Yatay bir çelengi andırıyordu. Winch kolundan renkli kurdeleler ve işaret filamalarının yanı sıra onu güzelleştirebilmek için adamların bulabildikleri ne varsa tutturduğu süslenmiş bez bir halat sallanıyordu. Halat Filika'ya indirildi ve Hal bahçedeki bir salıncağa binmesine yardım eder gibi Judith'e yardım etti.
''Sağ salim çıkarın onu yukarı!'' diye komut verdi Daniel'a.
Sonra Judith'in yanağına bir öpücük kondurarak ''Güvertede görüşürüz sevgilim!'' dedi.
Hal bir sıçrayışta ağın üzerine atlayıp Judith'e ağaca çıkan bir maymunu anımsatan bir çeviklikle yukarı tırmanmaya koyuldu. Judith kıkırdayarak halata sıkıca tutundu ve Daniel bağırdı ''Çekin!''
Judith gemiye doğru yükseldi. Artık General Nazet'ten eser yoktu. O sadece hayatını yaşayan sıradan aşık bir kadındı. Yükselirken heyecan içinde hafif bir çığlık attı. Halın ağın tepesine çıkıp güverteye sıçrayışını ve adamlarıyla birlikte orada bekleyişini izledi.
''Kaptanın hanımı için 3 kere!'' diye bağırdı Bohun emektar dümencisi Ned Tyler. ''Oley!''
Judith güvertenin birkaç metre yukarısında salıncağında görününce müthiş bir tezahürat ortalığı çınlattı. Adamlar şapkalarını havada sallayarak ''Oley!'' diye bağırdılar. İkinci tezahüratın çığlıkları etrafta yankılanırken salıncak güvertenin bilhassa bu an için temizlenen kısmına indirildi. Matt Tyler üçüncü kez ''Oley!'' diye bağırırken Judith son bir metre kala akrobat çevikliği ve zarafetiyle salıncaktan atlayarak tahta güvertenin üzerine indi ve kendini halın kollarında bulduğu sırada yeniden tezahürat sesleri duyuldu. Hal ona kısa ve tek bir öpücük verirken sesler daha da yükseldi. Judith'in içi o gece yaşanacakların düşüncesiyle yoğun ve heyecan verici bir coşku ve o kadar süre nasıl bekleyeceğini bilememenin hüsranıyla doldu. Hal geri çekilip ''Aboni'yi soruyordun. Belki bu soruna bir yanıt olabilir.'' dedi.
Hal Judith'in Afrika dili olduğunu bildiği ama tek kelimesini anlamadığı lisanda birkaç kelime söyledi. Cevap birkaç saniye sonra Judith'in bir ilahinin başlangıcı olduğunu hemen anladığı bir ağıt sesiyle geldi. Buna karşılık tok seslerden oluşan bir grup adamın homurtusu duyuldu. Bunu hep birlikte güverteyi döven ayak sesleri izledi. İlk ses ilahiye devam etti. Aynı anda denizciler Judith'in önünü açmak için iki yana çekildi ve Judith'in karşısında içini en az halın kollarında olduğu anki kadar büyük bir heyecanla dolduran görüntü belirdi.
Aboli güvertenin ahşap zemininde ayakta duruyordu. Başında zaten uzun olan boyunu daha da uzatan beyaz turna tüylerinden bir süs vardı. Fani bir adamdan çok bir devi ya da bir orman tanrısını andırıyordu. Elinde ucu bıçaklı kalın bir mızrak vardı ve boynuna bir leopar kuyruğu asmıştı. Arkasından Golden Boha hizmet etmek üzere görevlendirilmiş ve kısa süre içinde denizlerde de tıpkı kendi topraklarındaki kadar güçlü ve öldürücü olduklarını kanıtlamış, Aboli ile aynı kabileye mensup kişilerden oluşan Amado da geliyordu. Onların başlarında da turna tüylerinden süsler vardı. Ama kabile şefi Aboli olduğundan hiçbiri onun başındaki kadar uzun değildi. Öne çıktılar, yiğitliklerini, dostluklarını ve amaçları uğruna ölüme hazır oluşlarını açığa vuran melodik gür sesleri Aboli'nin sesine karıştı. Amado dayı daha önce hiç böyle görmediklerinden mürettebatın tamamı ağızları bir karış açık onları izliyordu. Kabile üyeleri Judith ve hala birkaç adım kalana dek ilerledi. Şarkıları ve ayaklarını vurarak tuttukları tempo, ağıtları ve eş zamanlı hareketleriyle birleşerek yarı dans, yarı askeri tatbikatı andıran gerçek birer savaşçı olmanın gururuna ve sevincine ilişkin bir kutlamaya dönüştü. Şarkıları bitince etrafta müthiş bir alkış koptu. En büyük alkışı koparan Judith'ti. Çünkü o da Afrika'nın bir evladıydı ve şarkı sözlerini anlamasa da söyleniş biçimlerindeki ruhu algılıyordu. Sonra Aboli ona doğru yaklaştı. Zarafet dolu bir vakarla başlığını çıkararak yanına koydu. Sonra bir dizinin üzerine çömeldi, uzanıp Judith'in sağ elini avuçlarının arasına aldı ve başını eğerek öptü. Bu bir asilzadenin kraliçesine gösterdiği saygı duruşuydu. Judith onun bu hareketinden çok etkilenmişti. Öyle ki Aboli ayağa kalkarken Judith onun elini bırakmadan "Teşekkür ederim Aboli, tüm kalbimle teşekkür ederim." dedi. Bu hareketiyle Aboli'nin kendisini ona adadığını ve bu adama sonsuza dek güvenebileceğini biliyordu. Bu kez Aboli'nin elini tutma sırası Hal'daydı. "Teşekkür ederim eski dostum, gerçekten muhteşemdi." Aboli gülümsedi. "Ben Amadoda'nın prensiyim, başka nasıl olacaktı?" Ardından şenlikler başladı. Sabah öğlene, öğlen akşama dönerken yemekler yenip içkiler içildi. Sonra kemanlar, borular ve davullar çıkarıldı ve şarkılar, danslar başladı. Hal Judith'i dansa kaldırdı ve birlikte denizci tınılarına uygun, dönüşlerden ve zıplamalardan oluşan doğaçlama bir dans tutturdular. Hal saygısızlık yapan veya kadınlara sarkıntılık eden olursa kırbacının tadına bakacaklarını belirtmişti. Ama yine de yerli aşçılardan bazıları ve garson kızlar kendilerini piste itilmiş buldular. Nihayet güneş battığında hal kıç güvertesine çıkan merdivenlerde durup eğlence düşkünlerine bakarak sessizlik çağrısında bulundu. "Pekala sefil ayyaşlar!" diye bağırdı. Onun da sesi fazla ayık çıkmıyordu. "Size söyleyeceklerim var!" Sözleri teşvik edici bağırışlar ve neşeli ıslıklarla karşılandı. "Benim adım, yani resmi ve tam adım, Sir Henry Courtney." "Tamam kaptan, kim olduğunu biliyoruz." diye seslendi şakacılardan biri. "Güzel, çünkü bunu söylememin bir sebebi var, birazdan anlayacaksınız. Fakat önce şunu söylemeliyim, yarın İngiltere'ye doğru yola çıkıyoruz." Mürettebatın Anglo-Sakson kalabalığından onay alkışları yükseldi. "Elbette," diyerek devam etti Hal, "vatanı Afrika olan bazı kişiler evlerine dönmekte özgürler. Fakat önce son bir vazifeyi tamamlamaları gerekiyor. Birçoğunuzun bildiği üzere babam Sir Francis Courtney, buradaki birçok kişinin de yardımıyla Hollanda ve diğer ülkelerin bayraklarıyla seyahat eden birçok gemi ele geçirdi." "Karılası peynir kafalılar!" diye bağırdı biri ve arkadaşlarından büyük bir destek alkışı topladı. "Bu ganimetlerden büyük miktarda altın, gümüş ve başka değerli taşlar edindi. İşte şimdi onları geri alacağız ve sizler, her biriniz, kıdeminize ve hizmet sürenize uygun ve adil şekilde kendi payınızı alacaksınız. Ve size söz veriyorum." Hal tezahüratların ve heyecanlı konuşmaların arasından sesini duyurabilmek için bağırmak zorunda kaldı. "Bu herkesin cebinde en azından 50 sterlinle çıkacağı bir iş olacak." Hal vaadinin yarattığı tezahüratlara bakarak güldü. Sonra yeniden sessizlik talebiyle elini havaya kaldırdı. "Hepiniz mükafat hak ettiniz. Kimse sizden daha iyi, daha cesur ve sadık adamlar bulamaz. Sizler birer denizci ve savaşçı olarak değerinizi yüzlerce kez kanıtladınız. Kendinizi bana adadınız ve şimdi de ben aynısını yapıyorum. Sizi evinize götüreceğim ve oraya vardığınızda iyi bir hayat sürmek için ihtiyacınız olanı vereceğim. Ama ilk olarak baylar, kadeh kaldırmak istiyorum. Lütfen kadehlerinizi evime götüreceğim kadına, karım olacak sevgili Judith'in şerefine kaldırın. Baylar, sizi müstakbel Lady Courtney ile tanıştırayım." Şerefe kaldırılan kadehler bittiğinde Hal ve Judith nihayet kaptan kamerasına gitmeye hazırlandılar. Varlıklı bir asilzadenin ürünü olan Golden Boh rahat ve konfordan yoksun değildi. Boh'un kaptanına sunulan konforun benzeri kraliyet donanmasında bile bulunamazdı. Şıkça oyulmuş çalışma masası kaptanın seyir defterini tutup güncellemesi için kusursuz bir yerdi. Kaliteli acem halıları konuklara kendilerini okyanusta seyahat eden bir yelkenlinin alt güvertesinden ziyade bir lordun kır evinde veya Londra'da bir konuk odasında gibi hissettirmeye yetiyordu. "Son seyahatinden bu yana yatak düzeninde önemli değişiklikler yaptım," dedi Hal kamerasının kapısında durarak. "Gemi marangozunun elini yaklaşık bir hafta oyaladı bu iş. Şimdi kapat bakalım gözlerini." Judith kendisine söyleneni yaparken Hal kameranın kapısını açıp onun elini tuttu ve odanın içine doğru yönlendirdi. Judith gözleri kapalı birkaç adım daha attı. "Dur," dedi Hal, "şimdi gözlerini açabilirsin."
Judith'in karşısında duvara sabitlenmiş bir karyola duruyordu. Normal genişliğinin iki katı boyutundaydı ve duvara iki yerine dört kancayla monte edilmişti. Dört köşesinde yarı saydam bez perdeler vardı ve üzerindeki şam ipeğinden örtünün soluk gri ve gümüş desenleri geminin kıç tarafına bakan penceresinden sızan ışıkta parlıyordu. Çarşaf ve yastık kılıfları en kaliteli Mısır ketenindendi.
''Hal çok güzel olmuş'' dedi Judith soluk soluğa.
''Kumaşları el koyduğumuz bir Arap yelkenlisinde buldum'' dedi adam yüzünde bir tebessümle. ''Kaptanı Şeyh'in haremine gittiklerini söyledi. Onlar için daha iyi bir planım olduğunu söyledim ben de.''
''Ah öyle mi?'' dedi Judith ona takılır gibi. ''Peki aklında nasıl bir plan?''
Sorusunu tamamlama fırsatı bulamadı. Hal onu kucaklayarak ipek yatak örtüsünün üzerine yerleştirip bir sıçrayışla üzerine atladı. Bir yandan da kancaların olası bir zorlanmayla baş edip edemeyeceklerini marangoza kontrol ettirdiği için içten içe kendini tebrik ediyordu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 45.